Ankara, Ankara.
Başkentim, nedense birbirimizden çekiniyoruz ikimiz de. Sen yaslarına hiç yaslanmaz oldun, ben acılarıma yeterince. Bizi dinleyen herkese Ankara'dan merhaba. Başkentimize hoş geldiniz. Bugünkü programımızı ünlü şairimiz Cemal Süreyya'nın dizeleriyle açtık. Çünkü bugün Ankara, Ankara'nın konusu şairlerin Ankara'sı. Şairlerimiz Ankara'yı nasıl ele almışlar? Ankara'nın toplumsal ve mekansal değişimi şiirlerine nasıl yansımış? Bu konuyu ele alacağız. Konuğumuz araştırmacı yazar Nezih Kuley'in. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İran ile birlikte imkansız başarılmış, bir ülke, bir millet yok olmaktan kurtarılmış, 7 düvel dize getirilmişti. Tarihin belki de en eski şehirlerinden biri olan Ankara, küllerinden yeniden doğmuş, yeni bir anlayışın başkentine yaraşır bir şekilde bir inşa süreci başlamıştı. Yalnız mekansal anlamda değil, kültür ve sanat bağlamında da gerçekleşmekte olan bir inşa sürecidir bu. Yavaş yavaş şairler, yazarlar, sanatçılar, bağımsızlık mücadelemizin sembolü Ankara'ya gelir ve yerleşirler. Şairlerin buluşma noktası gibidir Ankara bir dönem. Behçet Kemal Çağlar öylesine Ankara sevdalısıdır ki Ankaralı aşık Ömer mahlasıyla şiirler yazar. Aka Gündüz iki tane Ankara marşı yazar örneğin. İlki zaten hepimizin bildiği.
Ankara, Ankara.
Ankara, Ankara, güzel Ankara, seni görmek ister her bahtı kara. Senden yardım umar her düşen dara, yetersin onlara, güzel Ankara. Evet, Nezih Bey, gerçekten öylesi güzel bir kentte yaşıyoruz ki, hele bir de sevenler bir başka anlatıyor.
Tabii.
Başkent demek bizim ağzımıza başka güzel yaraşıyor. Ankara demeyi çok seviyoruz.
Tabii.
Siz de öylesiniz,
evet.
Değil mi?
Ben Ankara takvimleri yapıyorum. 700 sayfalık falan her sene.
Çok güzel.
Ve burada bütün Ankara'nın kültürel yapısını buraya aktarmaya çalışıyorum.
Harika.
Tabii Ankara bir dönem kültürün de başkenti oldu yani. Bakmayın şimdi İstanbul'du aslında Kurtuluş Savaşı'ndan önce. Ama bütün şairler, yazarlar, Orhan Veliler, Cemal Süreyyalar bir dönemler Ankara'da yaşadılar.
Evet, ben de tam size soracaktım. Diyecektim ki hangi şairler var, hangi şiirlerinde yer veriyorlar Ankara'ya?
Ankara çok enteresan tabii. İki tane çok önemli çalışma yapıldı. Bunlardan birini Keçiören Belediyesi yaptı, birini Çankaya Belediyesi yaptı. Ankara'da üzerine yapılan şairlerin şiirlerini topladılar ve yayınladılar. Ankara ileride de söyleyeceğim ama aşkın şiirinin yazıldığı yerdir aslında. Neden diyeceksiniz? Çünkü İstanbul'da mekanın kendisinin bir aşkın üzerinde şey etkisi vardır. Baskın etkisi vardır. Ankara'da ise sadece aşkınızla baş başa kalırsınız. Bununla ilgili bir iki tane şairden de örnek vereceğim. Ama burada Aka Gündüz'den gene söz etmek istiyorum. Neden diyeceksiniz? Aka Gündüz çok komple bir sanatçı aslında.
Evet.
13 tane falan Ankara romanı yazdım. Daha önce bir programımızda sizle birlikte söylemiştik. Fakat onun şiirleri var, şarkıları var. Enteresan bir şey. Bu Ankara Marşı'nın sözlerini Faruk Nafız Çamlıbel'le birlikte yazdıkları söylenir. Ama bir de bu bir başka şeyleri daha var. Marş yazmışlar Ankara üzerine. Onun sözleri daha enteresandır.
Öyle mi?
Evet.
Nasıldır?
Mesela şöyle diyorlar o marşta. Ankara şehri dünyada tektir. İnkılap için demir direktir. Mazlum yurtlara canlı örnektir. Tarihte geçti başa Ankara. Yaşa Ankara, yaşa Ankara. Böyle bir marş daha yazmışlar mesela.
Çok güzel.
Siz söylediniz biraz önce. Behçet Kemal Çağlar işte Ankara'yı kendine o kadar çok şey yapıyor ki halk şairi gibi Ankaralı Aşık Ömer Maslısı'yla şiirler yazıyor. Şimdi ünlü bir şairimiz var, Şinasi Özdenoğlu. Aslında siz bunu nereden tanırsınız? Hani Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, böyle çok ünlü bir dört tane şairin resmi vardır. Kasketli, maskeli.
Evet, evet.
Onlardan bir tanesi de Şinasi'dir. İşte Şinasi o zaman Fransa'da Ankara'ya olan aşkını, yani Ankara'ya olan sevgisini şöyle anlatıyor bize.
Çok
bakın, çok enteresan.
Şey, evet.
Diyor ki,
çok güzeldi.
Eyfel'den Ankara'yı görüyorum. Hı hı. Eyfel'den Ankara'yı görüyorum diyor.
Nasıl
bakın.
Nasıl bir şey değil mi?
Ulus'taki Atatürk heykelini, Aslanlı yolunu Anıtkabir'in ve Ankara Kalesi'ndeki bayrağımı, gece kondularda çarpan kalbini dinliyorum halkımın Şanzelize'de.
Hı
hı. Yazıyorum Paris gecelerine bütün coşkunluğuyla 25 yaşımın Ankara özlemini ve sesleniyorum Türkiye ufuklarına. Ey Atatürk, ver elini. Şimdi 22-23 yaşında bir insan Paris'te Eyfel Kulesi'ne çıkmış ve Eyfel Kulesi'ne çıkıp ya bu Paris ne kadar modern bir şehir, şurasına bakayım burasına bakayım yerine oradan bakıp Ankara'yı gördüğünü düşünüyor. Ve
nasıl
bunu,
bir özlem.
Evet,
şiirin evet, adı zaten evet. Ankara özlemi.
Ankara
çok
özlemi,
güzel
evet,
yansıtılmış, harika.
Şimdi şairler Ankara'yı çok seviyorlar. Hı-hı. Yasemin Hanım.
Niçin seviliyor acaba?
Niçin
kendi
seviliyor?
Tarafından?
Bilmiyorum ama mesela bunu şöyle açıklamış Abdülkadir Paksoy. Niçin sevilir bir kent? Mesela Ankara için diyor ki niçin sevilir bir
evet.
kent? Diyor ki Ankara, ey aziz kentim benim. Hı-hı. Bana kimliğimi, kişiliğimi verdin. Zor günlerde sen emzirdin yetim şiirlerimi. Ey güzeller güzeli, Mustafa Kemal'in gelini. Bu Mustafa Kemal'in gelini sözcüğünü herhalde bize kazandıran Abdülkadir Paksoy'dur. Çok güzel bir şiir diyordur.
Şimdi direkt aklıma şu geldi
evet.
Nezih Bey. Hani şehirlerin bir dişil bir erkek durumu
evet.
varsa İstanbul dişidir.
Evet.
Ama Ankara erkektir. Ama Mustafa Kemal'in gelin dediği noktada da düşünüyoruz.
Aslında tabii Fransızlar gözüyle bakacak olursak bütün şehirler kadın.
Dişidir diyorsun. Hep,
evet yani
mi?
Hani
doğru.
Onlardaki artikıllar olarak bakıldığında.
Doğru. Evet.
Evet yani çünkü bizi içinde barındıran bir şeyin hani dişi mi erkek mi olduğunu belirleyicisi onun sizi kapsayıp kapsamadığıyla Ankara insanı kapsar. İnsan
tabii,
bütünleşir.
Kesinlikle.
Dolayısıyla.
Ama hani o hani gri yüzünden şikayet edilir ya Ankara'nın.
O
böyle bir erkeksi,
erkeksi
bir yanı varmış
bir şey
gibi
varmış
durur
gibi
ama ne güzel Mustafa Kemal'in gelini.
Çok güzel
hoş,
bir şey.
Hoş, evet.
Hatta şöyle hani Ankara güzel Ankara'da olduğu hı, gibi hı. Cemal Süreyya'da da böyle bir intiba var. Diyor hı. ki sesleniyor mesela bütün şairlere 1940'larda 50'lerde diyor ki gelin Ankara'ya diyor. Şöyle bir düşüncesi var. Ankara'da bir dönem şöyle bir şey olmuş Yasemin Hanım.
Ne olmuş?
Ankara edebi muhitlerin oluşturduğu bir şehre dönüşmüş. Mesela Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun hmm. evi, işte Güzide Taranoğlu'nun evi ya da Yaşar Nabi Nayır'ın evi falan gibi evler insanların hafta sonlarında toplandıkları, bir araya geldikleri ve burada şiir sohbetleri, edebiyat sohbetleri yaptıkları yerlere dönüşmüş.
Ben onu biraz daha geç evresinin yani duydum. Mesela Cemal Safi'nin olduğu ve işte farklı illerden gelen şairlerle hep beraber sohbet edilip şiir günlerinin olduğu.
Ama bir dönem çok ünlü buluşma noktaları olmuş Ankara'da.
Nereler mesela? Mekanlar var mı?
Evet mesela Ağaoğlu'nun zannediyorum Keçiören'de mesela. Onların Keçiören'de evi var. Çünkü Yenişehir'de Güzide Taranoğlu'nun evi var. Bunlar bir araya geliyorlar. İşte Yakup Kadri'nin evi var. Bir edebi muhitler çerçevesi haline dönüşüyor şey.
Evler dışında da yine
evler
sosyal
dışında
mekanlar da var.
Yani mesela evet çok
var,
sosyal mekanlar var.
Yani Ankara'ya özdeş isimler
özdeş,
var.
Mesela bu çok ünlüleri var bunların içerisinde. Hı-hı. Mesela en ünlülerinden bir tanesi Şükran Lokantası.
Evet.
Hatta Şükran Lokantası ile ilgili olarak Ümit Yaşar'ın, Oğuzcan'ın Orhan Veli için yazdığı bir şiiri var.
Öyle mi?
Tabii bu
öyle
yani Şükran o? Lokantası, piknik, işte
tabukçu var değil mi?
Tabarın bar.
Eskiden onlar vardı.
Üç Nal Meyhanesi. Bunlar çok önemli. Tabukçu.
Tabukçu
evet,
lokantası.
Buralarda evet. insanlar bir araya geliyorlar ve sanat, kültür konusunda konuşmalar yapıyorlar.
Evet.
Ve Ümit Yaşar, Oğuzcan. Ama Ümit Yaşar, Oğuzcan'ın bu şiirine geçmeden önce bu Cemal Süreyya'nın şeyini okumak istiyorum ben de.
Hangisi?
Bütün diyor ki Cemal Süreyya, şairler Ankara'ya gelin diyor. Bunu da şöyle anlatmış. Diyor ki, şair arkadaş bir derdin mi var?
Evet.
bir şeyler çıkartmak mı istiyorsun derdinden Ankara'ya gelmelisin. Ankara'ya gelirsen, bizim edebi muhitimizin içinde bulunursan o zaman biz seninle birlikte
derdini
şiir haline getiririz.
Çok güzel.
Şiirleri söylersin.
Ne güzel.
Şimdi bu edebi muhitlerden söz ettik. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de aslında Kürdün Meyhanesi'dir. Yani burada bütün yazarlar bununla ilgili bir romanlar vardır. Tabii burayı anlatan, buradaki edebi tartışmaları anlatan romanlar vardır, hikayeler vardır. Burada insanların anıları vardır. Bütün bu Orhan Veli'ler, Melih Cevdetler'in mekanıdır burası. Buralara giderler ve burada sohbet ederler. Bunlardan bir tanesi de Şükran Lokantası. Şükran Lokantası'nda Ümit Yaşar Oğuzcan Orhan Veli'yi şöyle hatırlıyor. Diyor ki, yıl 1946, Ankara'da Şükran Lokantası. Köşede bir masa, masanın üstünde bir tabak, tabakta marul salatası. Bir sandalyede sen vardın Orhan Veli, bir sandalyede ben. Ve dudaklarımızda yarım kalmış mısralar ve gözümüzün önündedir o hoş gecenin hatırası. Şimdi bunlar Ankara'yı çok sevenler tabii. Ama bu çok sürdürülebilir bir şey değildi. İstanbul'dan gelmişlerdi ve bir süre sonra hepsi İstanbul'a döneceklerdi zaten. Dönmek istemeyenler de bir biçimde döndüler. Ama bir de dönmek isteyenler vardı. Yahya Kemal gibi, dediğiniz gibi işte. En çok İstanbul'a dönüşünü seviyordum.
Evet.
Fakat döndükten sonra enteresan bir durum da olmuş Ankara'da. Bir yalnızlık hissetmeye başlamışlar şairler, yazarlar, kalanlar. Hatta bunu da bir şiire dökmüş Ahmet Telli. Diyor ki evet diyor ki, Posta Caddesi, Taşan, Karpiç ve diğerleri. Bunların hepsi bir edebi mekan biliyorsunuz. Ama artık kalmadı Ankara'da. Belki bundandır Cemal Süreyya'nın Kızılay'da huzursuz bir zürafa gibi dolaşması.
Enfes.
Yani bakmış Cemal Süreyya'ya, oraya gidiyor arkadaşı yok, buraya gidiyor arkadaşı yok, şu yok, bu yok.
Çok
diyor
güzel.
Belki bundandır diyor.
Çok güzel.
Yani doğal doğrusu bir memur kenti aslında Ankara. Giderek böyle memurlar akşamları işten çıktıklarında bir araya geldikleri. Evet, böyle bir şehir. Fakat bazı şairler bunu eleştirmişler. Biraz da Ankara'nın dönüşümü konuşuyoruz. Ferhan Şensoy Ankara'nın bu memur yapısını eleştiriyor.
Evet.
Diyor ki, şöyle diyor şiirinde. Biz başkentli değiliz diyor. Başka kentliyiz.
Evet.
Hiçbir yerde memuruz, hiç kimseye amiriz. Şimdi yani buradaki...
Böyle de bir özgür böyle, yanları varmış
biz,
ya.
Biz özgürüz çünkü biz memur ya da değiliz.
Evet.
Gibi.
Peki bu Ankara'nın dönüşümü daha çok başkent ilan edilmesinden sonra mı kentte dönüşüm hızlandı?
Tabii ki, yani şimdi düşünsenize Ankara kurtuluş. Aslında şöyle bir durum var biliyor musunuz Yasemin Hanım? Çok ilginç. Ankara 1800'lerin başında nüfusu neredeyse 100 bin. Ankara çok büyük bir üretim merkezi. Neler üretiyorlar? Sof üretiyorlar. Angora üretiyorlar. Sofu üretiyorlar biliyorsunuz, tiftik keçisinden çok güzel kumaşlar yapılıyor. Tavşandan, Ankara tavşanı diye bir tavşan var, 5 kilo ağırlığında. Ondan elde ettikleri şeyle de angora dediğimiz ya da bizim Fransızların mohair dedikleri yünler üretiliyor. Ve bunun sonucunda ortaya şöyle bir şey var. Ankara çok zengin bir kent. Sonra ne oluyor? 1800 yılı Ankara için bir felaket. Çekirge yağıyor. Yangın çıkıyor. Üçte biri yanıyor Ankara'nın. Bir yangın çıkıyor, üçte biri yanıyor. Düşünsenize. Sel oluyor. Açlık oluyor. Öyle bir açlık oluyor ki Ankara'da 30 bin kişinin falan öldüğü söyleniyor bu şey içerisinde. Yani şimdi düşünün, bakın 3 bin, 5 bin, 300, 500 değil. 30 bin kişinin ölümünden söz. Şimdi bütün bunlar Ankara'yı fakirleştirmiş aslında. Ve Kurtuluş Savaşı başladığında Ankara 22 bin nüfuslu bir yer. Ama sonradan bakıyorsunuz 100 yıl içerisinde 4,5-5 milyon oluyor. Yani ne kadar büyük bir patlama. Ben Ankara'ya geldiğimde 1973 yılında şimdiki Gazi Osman Paşa, hani bu lokantaların olduğu sokak var ya, son durak, yani oradan çıkar otobüs orada dururdu. Urmumcu Caddesi
değil
çok
mi?
Yukarıda.
Ha,
çok
daha
aşağısı tabii, hemen o Gazi Osman Paşa'nın girişi son duraktı. Yani ondan sonra bağ evleri başlardı. Düşünün bakın 1900...
Hala orada var değil mi?
Evet.
Neydi? Papazın bağı.
Papazın bağı mesela.
O kadar eski yani.
Hayır, papazın bağına biz öğrenciyken biz papazın bağına otobüsten iner.
Tabii.
Yürüyerek giderdik. Yani araba yolu yoktu bakın. Papazın bağından yaklaşık bir 750-800 metre önünde otobüs dururdu. Son durak denirdi artık. Son durak.
Hani yukarı.
Ondan sonra yürüyorsunuz. Şimdi şehrin ne kadar büyümüş olacağını düşünebiliyor musunuz?
Ulu Önder Atatürk bunu nasıl tahmin edebilmiş? Oradaki öngörü de muhteşem değil mi?
Oradaki öngörü çok muhteşem tabii ki. Fakat şöyle bir durum var. Ne kadar tahmin edebilirseniz edin bu kadar hızlı büyümeye bir çözüm bulamıyorsunuz. Yani gecekondulaşmayı çok sonra bu kentsel dönüşümle falan çözülmeye çalışıldı. Ama hala ne kadar gecekondumuz var onları bilmiyoruz. Hani şey olarak bakalım.
Ve şehir hala ilerliyor.
Bir de tabii onu da bir tartışma konusu. Mesela şöyle bir durum. Bunu eleştirmiş şey Behçet Kemal Çağlar. Neden? Onun bir şiiri var bu konuda. Onu okumak istiyorum ben aslında size.
Evet.
Neden diyeceksiniz? Şöyle. Şimdi biz tamam biz gecekondulaşmadan kurtulmuşuz. Doğru. Ama enteresan bir şey olmuş. Şimdi de yapılaşmayla ilgili bir sorunumuz var. Yani
tabii.
Bu da şeye yansımış. Şiirimize yansımış bizim. Demiş ki mesela Behçet Kemal Çağlar. Nerede yattığım çayır üstünde sere serpe, nerede bir isteyince beş veren Hacettepe. Nerede tapınakların temelde taş koyduğum, nerede nezir taşların ilkin ben baş koyduğum. Nerede uzun yolumun tek gölgesi boş dalım, kan kırmızı karpuzu bana seçen bakkalım. Nerede o ayaş yolu üstündeki bahçeler, o bir iki buçukluğa doyasıya vişneler. Bu mu her gün bir başka yastıkta atan şakak, sabahladığım tenha köşeler şimdi durak. Park olmuş tek başına yıldız saydığım arsa, boynumu büke büke toprağı sarsa sarsa. Pencerenin altında boşuna bu dolaşma. Nerede o akşam sabah can evinde buluşma. Gelirse ayda yılda bir gelir sıram benim. Ele metres olmuşsun meğer Ankara'm benim. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Ankara gerçekten çok enteresan bir mekansal dönüşüme uğramış. Yani
şiirin adını da söyleyelim mi?
Söyleyelim.
Hey gidi elden giden demiş.
Şiirin
Behçet
adı
Kemal
da evet
Çağlar.
Behçet Kemal Çağlar.
Aşık Ömer Mahlası'yla yazmış.
Şiirinde evet yani
çok
ama
güzel bir serzeniş.
Şöyle bir şey olmamış mı acaba Yasemin Hanım? Şimdi bu hani biz bu Ankara'yı tamam değiştirmişiz ama örneğin işte gün batımını kaybetmişiz. Yüksek binalardan dolayı. Tamam gece kondulaşma olmuş bir dönem. Fakat şimdi onların yerine biz 15 katlı 20 katlı binalar yapmışız. Enteresan bir şey de olmuş. Biz 15 katlı bina yapmışız. Onun içinde 150 daire var. Ama karşıdaki komşu birbirine
selam vermiyor
ve tanınmaz hale gelmiş. Bu tabii yansımış şeye.
Şiire de yansımış ve çok güzel bir ifadeydi bu.
Evet aslında Ankara'nın toplumsal değişimde en büyük övgülerden bir tanesi Nazım Hikmet'ten gelmiş. Onu söylemek istiyorum burada. Demiş
lütfen.
Bunlar işte biliyorsunuz bu Haydarpaşa'dan kalkan ve mahpusları Ankara'ya getiren tren Ankara garına girer ve enteresan oradaki mahkumlardan biri tesviyeci Fuat Usta.
Bu memleketimde insan manzaralarından.
Evet. Buradan çok enteresan bir şey der. Bakar böyle Ankara'ya. Ankara garından bakar ve der ki Nazım Hikmet anlatıyor bunu. Durdu tesviyeci mahkum Fuat. Okşadı ince bıyıklarını kelepçenin demiriyle. Bir tezgaha bakar gibi şehre baktı. Ben beğendim Ankara şehrini kardeşler dedi. Aklı mermez ama yapı işine belli ki ter dökmüş bizim işçi milleti temiz iş çıkartmışlar. Şimdi o zaman Ankara tabii planlı. Hani bu Jansen planına bağlı olarak iki katlı üç katlı evlerden hatta o zamanki Yenişehir'i bilirsiniz çok güzel çok nitelikli evlerin yapıldığı bir kent olmuş. Çok enteresan başka bir şey daha olmuş Yasemin Hanım. O da şu. Ankaralılar Ankara'yı bir nasıl söyleyeyim cennete çevirmişler.
Diktikler bir
bozkırdan
evet.
Akasyalar dikmişler ve bu akasyalar çok enteresan. Akasyalardan dolayı şehre kuşlar hücum etmiş. Ve Kızılay'da o kadar çok akasya ağacı varmış ki akasyalarda tüneyen güvercinler insanları rahatsız etmeye başlamışlar ve akasyalar azaltılmış. Akasyalar açarken şarkısı bir Ankara şarkısıdır mesela. Evet sana çiçek yolladım akasyalar açarken.
Evet
yani akasya ve de daha ilginç ıhlamur kenti Ankara ve tarçın ağaçları var Ankara'da. Cemal Süreya, Ankaralıların bu ağaç geliştirmesi, ağaçlarla ilgili şeyleri yapmasını çok ilginç bir aşk şiiri olarak anlatmış bize. Diyor ki, bende tarçın, sende ıhlamur kokusu, yürürüz başkentin sokaklarında. Şimdi Ankara o kadar çok ilginç. Bu ağaçlardan dolayı enteresan bir şey var. Kumrular Sokak mesela.
Tabii.
Kumrular Sokak, biz diyoruz ki Kumrular Sokak, işte kumrular. Evet, eğer mesela güvercinler filan şeyi Kızılay'ken, yer tutarken kumrular gitmişler, Kumrular Sokağı ele geçirmişler. Çok fazla kumru olmuş orada.
Kuştan ismini alan bir sokağımız var.
İki türlü Kumrular Sokak olmuş. Hem kuşlardan dolayı kumrular, hem de sevgililer o sokaklar çok sevdiği için Kumrular
Sokak. Gerçekten çok güzel. Bir de hani Ankara'nın hani eski yapılaşmasına örnek verecek olursak Kumrular Sokak'taki o evler, değil mi?
Tabii. Yani Kumrular Sokak'ta öyle. Bir de mesela Ankara'da o kadar çok kuşlar olmuş ki sonbaharda filan Ankaralılar kuşları seyretmeye başlamışlar. Adnan Yücel'in böyle bir şiiri var. Diyor ki mesela bu kuşlarla ilgili olarak, sonbahardan sonra Ankara'da yalnızca kuşların isyanı vardır. Bakarsınız bir akşamüstü bütün ağaçlar kuş açmıştır. Ve gökyüzü meydanında kuş dilinde bir miting başlamıştır.
Çok güzel.
Evet, gerçekten çok enteresan bir şey. Ankara böyle doğasıyla, ağaçlarıyla,
çiçekleriyle.
Evet, çiçekleri mesela Karanfil Sokağı böyle bir şey.
O da konu olmuş mu bir şairin?
Evet, şimdi evet. Ne? Doğru. Mesela Ankara'nın herhalde her caddesi, her sokağı bir şairin şiirine konu olmuş. Karanfil Sokak'la ilgili olarak da Ahmet Arif'in bir şiiri var.
Hmm.
Evet, diyor ki Ahmet Arif Karanfil Sokak'la ilgili.
Yani Leyla Hanım'a yazmamış bu şiiri.
Vallahi her şey Leyla Hanım'a yazmış olabilir. Ben bundan
her şey çıkabilir. Doğru, doğru söylüyorsun.
Ama burada bir
dinleyelim bakalım neymiş.
Şöyle, Karanfil Sokak'la ilgili olarak da şöyle demiş. Karanfil Sokağı içinde bir camlı bahçe. Camlı bahçe içinde bir çini saksı. Bir dal süzülür mavide. Al al bir yangın şarkısı. Bakmayın saksı da boy verdiğine. Kökü altın dağda ince sudadır.
Ve Leyla Hanım var burada bence.
Vardır bence.
Ben de buldum onu.
Bence de.
Herkes düşünsün evet nerede diye. Evet.
Şu Ankara tabii çok enteresan bir şey. Tabii çiçek, aslında Ankara çiçek memleketi. Yani biz şey yapmayalım ama Çiğdem'in memleketi Ankara. Ankara'da
Çiğdem
Mahallesi var ama Çiğdem endemik bir bitki. Ankara yani biraz Ankara'ya da özgü.
Doğru,
evet.
Doğru söylüyorsun.
Yani Ankara'nın nasıl söyleyeyim simgelerinden biri olabilir. Doğru. Mesela nasıl Ankara tavşanı, Ankara kedisi falan bir simgeyse de Ankara'ya özgü bir şey. Ama karanfili de Ankaralılar çok seviyorlar herhalde. Ahmet Özer'in de böyle bir şiiri var. O da evet, bir Ankara gününde adlı şiirinde diyor ki gençlik parkı genç Ankara'nın yakasında bir karanfil de her sabah güneşle sulanan, o günden bugüne mavi göğün altında. Yani çok enteresan bir yaklaşım var.
Evet, evet.
Ankara nasıl bir kent? Gerçekten çok enteresan bir. Mesela Yılmaz Erdoğan biliyorsunuz Tunalı Mil'de buluşma ihtimalini sever Ankara'nın.
Ya evet.
Değil mi? Onun
güzel,
öyle bir şiiri var. Şöyle yaşayabilme ihtimali adlı bir şiirinde şöyle bir şey söylemiş Yılmaz Erdoğan. Diyor ki, hatırlar mısınız bilmiyorum, Ankara'da bir zamanlar hava çok kirliydi.
Tabii, göz gözü
görmüyordu. Evet, göz gözü görmüyordu ve insanlar zehir şey oluyordu falan. Tabii, bunu şiirine taşımış ama şöyle de demiş. Ankara'ya usul usul karbon monoksit yağıyordu. Ve kapalı mekanlarda sevişmeyi öneriyordu haber bültenleri. Yani Ankara'nın yaşamayı böyle bir şey.
Çok güzel.
Evet, böyle bir lafı aldım, hiç durmadan konuşuyorum.
Peki, çok çok güzel. Bu kenti gerçekten başkent yapan Ulu Önder'e her şeyden önce çok büyük bir minnet duyuyoruz. Ve bunu asırlarca söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Çok büyük bir şanla şöhretimizi devam ettireceğiz başkent Ankara'da. Cumhuriyet'in en güzel yansımalarından biri bir bozkırdan. Ve büyük bir ihtimalle Ankara yeşillik konusunda da pek çok şehirden daha yeşildir.
Hala öyle. Bakın ben size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Ben şimdi uçaktan bakıyorum. Bazı çok da uçak yolculuğu yaptığım için. Uçaktan benim gördüğüm en yeşil Ankara şehir Ankara'dır. Yani şehrin merkezi yeşil. Ankaralılar kendisi yeşertmişler. Ankara'da bir yeşil kültürü var. Bir şeyi de söylemiştim konuşmamın başında. Şimdi programımızın sonuna doğru geliyoruz. Burayı biraz tekrar etmek istiyorum ben. Buyurun. Neden diyeceksiniz? Şöyle.
Vardır bir sebebi.
Tabii ki ben Ankara öğrenci olarak geldim ve Ankara'da evlendim. Ankara'da aşık olan kişilerden birisi olduğumu söyleyebilirim. Bu çok
ne güzel.
Önemli Benim açımdan da Ankara böyle bir şey. Ama Ankara'da aşk doğal dedim ya, doğal. Şey gibi değil. Yani başka etkilerle güçlendirilmiş bir etkisi yok. Ankara'da aşk doğal. Şimdi bunu da en güzel Ali Cengiz Kan'ın bir şiirinde ben hissettim. Bu şiiri burada okumak istiyorum. Benim en çok sevdiğim aşk şiirlerinden biridir.
Öyle mi? Hadi dinleyelim o zaman.
Şöyle diyor Ali Cengiz Kan. Solfasol otobüsü. Bilirsiniz solfasol bir semt Ankara'da ve solfasol otobüsü diye bir şiir yazmış. Ve çok güzel bir şiir bence. Şöyle. Hadi gel bir kere daha deneyelim. Mutluluk hakkını kaptırma başkasına. Solfasol otobüsüne binelim. Sıkışıktır. Yakın olmanı istiyorum bana. Asu, gel bir kere daha deneyelim. Bu otobüs en kalabalık, en coşkunu. Yollarda hemen her gün kaza. Ama olsun, biz yine ona binelim. Şöyle geç, hem biraz bana sokul. Duymak isterim o kıza olan kokusunu. Bu gerçekten...
Çok güzel.
Evet yani...
Ali Cengiz Han'ın dediniz değil mi?
Evet evet, çok güzel.
Fasıl otobüs.
Yani Yılmaz Erdoğan'daki gibi diyor ya o da, ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum. Suni teneffüs saatlerinde. Okul servisi seni hep zamansız, amansızca bir lojman griliğine götürüyordu. Ben senin benimle Tunalı Hilmi Caddesi'ne gelebilme ihtimalini seviyordum. Evet, Tunalı Hilmi Caddesi'ne gelebilmek ve Ankara'da otobüste buluşmak. Bunlar böyle
çok güzel.
Evet, çok güzel, çok doğal.
Çok özel.
Evet.
Bir Ankaralı yaşevrici ayrıca çok üzgünüz İstanbullular. Evet. Durum budur.
Behçet Aysan'ın da enteresan bir şiiri var. Onu da söyleyelim
hadi
madem.
O
da bu da son olsun. Diyor ki yağmur hızlandı. Sığınsam yağmur duraklarına. Ah sevgimse sevdiğim bir dize gibi aklımda. Belki nazından, belki Rumba Neruda.
Çok güzel. Sokaklarını karış karış gezen, bazen çıkışlar yokuşundaki zillerin çalıp ünlü şair İlhan Berk burada mı oturuyor diye soran İlhan Berk. Ölürsem senin toprağına gömülmek isterim Ankara diyecek kadar Ankara'yı çok seven Metin Altok ve bahsedemediğimiz diğer şairlerimiz. Ankara, şairler ve şiirler. Upuzun bir konu bu. Ne kadarını anlatabildik, yarım saatte ne kadarını anlatabildik sizlere gerçekten bilmiyoruz ama belki de devam ederiz biz bir başka programda. Ankara'ya şiirler üzerinden bakmaya çalıştık bugün. Bu keyifli sohbet için teşekkür ediyoruz Nezih Kuley'ine. Çok teşekkürler.
Rica ederim, ne demek.
Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, spikeriniz ben Yasemin Pamukçu. Teknik Masa'da Aslı Yıkılmaz size sesimizi ulaştırdı. Ankara'nın farklı bir yönünü konuşacağımız bir başka Ankara Ankara programında buluşmak üzere. Hoşçakalın. İpek mendil sallar.
neşe katar canıma, akasyalar açarken.
Ankara, Ankara.